Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca yaşadığınız bütün zorluklardan, sıkıntılardan, bugünün zorbalıklarından, bugünün kötülüklerinden, üstünüze çökmüş kötülüklerinden yarım saat, 40 dakika, belki 50 dakika kendinizi soyutlayarak bir parça ruhunuzu dinlendirmek üzere edebiyata sığınmak için, klasiklerden, romanlardan tad almak için burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam, Şvido, Bisa, Doginan, Niao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Bugün çok güzel bir kitap konuşacağız, çok güzel bir adam konuşacağız. Ama çok zorlanarak konuşacağız doğrusunu isterseniz. Çünkü gerçek bir efsaneyi konuşacağız bugün. Hem yazdıklarıyla hem kendi kişiliğiyle gerçek bir efsaneyi konuşacağız. O yüzden hepinizden rica ediyorum. Periskop izleyicileri aşağıdan şu 3 noktanın olduğu yerden paylaşsınlar yayını. Ben de aynı şeyi sosyal medya üzerinden yapayım. Bütün dostları çağırayım. Herkes burada olsun. Hep beraber oturalım, konuşalım. Yaşar Kemal'i konuşacağız bugün. Şu arkadaki kitap, birazdan kitabı alırız ama önce biraz Yaşar Kemal'den bahsedelim. Kemal Sadık Göçeli, Gökçeli, ikisi de kullanılıyor aslında ama doğumdaki adıyla böyle aslında. Yaşar Kemal ismi 1952'den itibaren Cumhuriyet Gazetesi'nde röportajlar yapmaya başladı, yazılar yazmaya başladığı dönemde kullandığı isim. O günden sonra zaten bütün Türkiye öyle tanıyor kendisini. Çok büyük bir röportaj üstadı aynı zamanda. Gerçekten muhteşem bir röportaj üstadı. Ve Yaşar Kemal ya da Kemal Sadık Göceli aslında göç sonucunda kendini bir anlamıyla kaderini de taşımış insanlardan bir tanesi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonrasında Van'da, Van Erciş'e bağlı, Van Muradiye'ye bağlı Erniz köyünde doğuyor. Oranın da sonraki adı Günseli oluyor, isimler değiştirildiği için. O köyde doğduktan sonra, bir Kürt olarak doğduktan sonra, kendisi bunu çok sık vurguluyor. Zaten yayının içinde de konuşacağız bunu. Etnik köken anlamında illa etnik köken vurgusundan değil, sadece bu ülkeyi, bu toprakları çok iyi anlatırken Türk'ü, Kürt'ü, iç içe yaşamayı, hep beraber olmayı çok net anlattığı için daha sonrasında Osmaniye'ye, Adana, o zaman Osmaniye Adana'ya bağlı tabii, Osmaniye'ye göçüyorlar ve orada Hemite köyü, bugünkü adıyla Gökçeağlan köyü, orası Yaşar Kemal'in yurdu oluyor. 1923 gösteriyor pek çok kaynak ama kendisi 1926 olarak anlatıyor doğum yılını. Ve işte biliyorsunuz 2015 yılında 28 Şubat'ta tam da içinde bulunduğumuz ayda hayatını kaybediyor. Yani bazı kaynaklara göre, bazı kaynakların yazdığına göre 90 yaşını geçmiş durumda ama kendi anlatımıyla 89 yaşında hayatını kaybediyor. Yaşar Kemal'in doğumundan sonra büyük travmaları var. Belki duydunuz, belki biliyorsunuz. Sağ gözü, görmeyen sağ gözü 4 yaşındayken halasının, kocasının bir kurban bayramı sırasında kurban kesiminde kullandığı bıçağın sekerek gözüne gelmesiyle birlikte kör oluyor. Anasının o dönemde gözünün iyileşeceğine olan inancının çok kuvvetli olduğunu söylüyor. Hep böyle anlatıyor röportajlarında. Ve daha sonrasında da çok üzüldüğünü, gözünü kaybettiği belli olduktan sonra çok üzüldüğünü anlatıyor. Ama üst üste gelen bu travmalar bir derde üzülmenin çok da kolay olmadığını gösteriyor ona. Çünkü bundan bir sene sonra da babasını kaybediyor. Üstelik babasını kaybetme şekli bir namaz sırasında kendi yetiştirdiği bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülüyor. Ve Yaşar Kemal'in meşhur o kekemelik hikayesi başlıyor. 12 yaşına kadar kekeme kalıyor Yaşar Kemal. Konuşamıyor. Bu aslında bazılarına göre Yaşar Kemal'in yazı dürtüsünü çok kuvvetlendiren bir şey. Çünkü kafasında ağıtlar biriktirmeye başlıyor. O dönemin Çukurova'sı, hala bugün de olduğu gibi, ağıtlarıyla, kahramanlık hikayeleriyle, destanlarıyla tanınan bir coğrafya. O toprak parçalarının içinden bir tanesi. Ve Yaşar Kemal de etrafındaki ağıtları biriktirmeye başlıyor. Hatta yıllar sonra her düşünüşümde benim de, ben kendisinden de dinlemiştim bu hikayeyi. Her hatırlayışımda gerçekten yüreğimi çok acıtan bir şey. Defalarca yaşadığı tutuklanmalar, gözaltılar sırasında, ev aramaları sırasında o düzenlediği 300'den fazla derlediği ağıtlar yok oluyor. Peşine düştüğünde de daha acı bir gerçeği öğreniyor. Yıllar sonra artık yaşlılık dönemlerinde deniyor ki jandarmanın aldığı o ağıtlar, kağıda dökülmüş o ağıtlar yakıldı. Hepsi yanıyor onların. Sadece hafızasında kalanları anlattığını söylemişti. Benim de bulunduğum bir ortamda. Onların bile üst üste böyle bir iki mısrağını söylediği zaman gerçekten insanın canı yanıyordu. O kadar net, o kadar duygu durumunu değiştirebilen anlatılar bunlar çünkü. Ve Yaşar Kemal'in o kendi dilini oluşturmasını sağlıyor bu. Çünkü o da fark ediyor ki pek çok kekemede olduğu gibi türkü söylerken, ağıtları söylerken kekelemiyor. Ve bu giderek onda bir tutku haline alıyor. Türküleri söylemek, ağıtları söylemek, onları anlatmak ve yazı tarzını oluştururken, kendi dilini oluştururken de Anadolu'nun o hani doğunun kendine has dengbej geleneğini bir şekilde yazıya döküyor. İşte Yaşar Kemal'in o destansı anlatımı böyle oluşuyor yıllar içinde. 1947 yılında yani genç bir adamken askerliğin hemen dönüşünde İnce Mehmet'i kafasında oluşturmaya başlıyor ama çok uzun sürüyor bu oluşum süreci. Yani 7-8 senelik onun bütün dünya tarafından tanınmasını sağlayan hatta Nobel Edebiyat Ödülü'nün aday gösterilmesini sağlayan o destansı eser İnce Mehmet'in 4 ciltlik o destansı eserin oluşumu böyle başlıyor. Ve Yaşar Kemal kafasındakini önce oluşturup sonra kağıda dökmesi hızlı olan yazarlardan bir tanesi. Zaten İnce Mehmet'i yayınlamaya başladıktan sonra sırayla önce Bebek Öyküsü'yle başlıyor tabii asker dönüşünde her şey. Kendisi de çok sık vurgular iyi bir öykü olduğunu söyler. Gerçekten öyledir. Ama romanlar yazılmaya başladıktan sonra neredeyse her yıla bir roman düşüyor. O kadar seri şekilde yazmaya başlıyor ki. Ve Yaşar Kemal dilinin oluşumu tam da burada çıkıyor işte karşımıza. Ahmet Taner Kışlalı ile 1987 yılında bir röportaj yapıyor. Rahmetli, ikisi de rahmet istedi. Ve Kışlalı'nın sorduğu bu dilin oluşumuna ilişkin soruya o meşhur cümlesini söyleyerek cevap veriyor Yaşar Kemal. Herkesin bir Çukurova'sı vardır. Çok sık kullandığı sözcüklerden bir tanesi, bu cümlelerden bir tanesi. Çünkü anlatmaya çalıştığı dünya edebiyatında büyük yazarların kendini orada görmediğini sıkça söylüyor ama alçak gönüllü görünmek, ikiyüzlülüğüne de bürünmek istemem diyor. Röportajlarında bugün yayın içinde de konuşacağız zaten size. Bugün daha çok Yaşar Kemal okuyacağım ben. Hani hep söylüyorum ya yayınlarda da sıkça. Daha iyi söyleyenin sözünün üstüne söz söylememek lazım bence. Çünkü o hadsizliği yapmamak lazım. Yaşar Kemal'in çok fazla şeyini okuyacağım bugün size. Ama röportajlarında da anlattığı o dilin oluşumu hikayesinin içinde işte bu akrabalıklar, yazar akrabalıklarından bahsediyor. Dünyanın pek çok yerinde akrabam var benim diyor. Mesela Stendhal bunlardan bir tanesi, Çehov bunlardan bir tanesi, Dostoyevski bunlardan bir tanesi. Ve diyor ki hepsinin birer Çukurova'sı var. İsimleri böyle olmak zorunda değil. Ama herkes kendi özgün geleneğinden yararlanarak kendi özgün dilini oluşturmak zorunda. Taklitle oluşmamalı. Mesela yine aynı röportaj silsilesinin içinde daha sonrasında da çok tartışılan bir şeydir bu biliyorsunuz. Hani 1990'lar Yaşar Kemal'in düşmanlaştırılarak toplumun önüne bir düşmanlık sembolü olarak atıldığı dönemler. O dönemin hani o siyasi cinayetlerinin, Beyaz Toroslarının cirit attığı dönemde Yaşar Kemal de düşmanlaştırılanlardan bir tanesi. Aynı dönem içinde işte dönemin Fransa Devlet Başkanı Mitterrand'dan aldığı ödül, Legion d'Honneur ödülü, onunla yakınlaşması ve burada Türkiye'de bir şeytanlaştırma kampanyası başlıyor ve daha sonrasında hani böyle barış dostluk projesi, kardeşlik falan diye anlatılan, defalarca anlatılan ve sonrasında samimiyetsiz bir şekilde ortasından kırılan var ya, işte tam onların yapılmaya başladığı dönemde Yaşar Kemal 1987'nin sonlarında Ahmet Taner Kışlalı'ya bir röportaj veriyor ve orada diyor ki biz geleneğimizden yararlanmak zorundayız. Özgün olacağım diye sağdan soldan araklayan insanlardan olmadım ben hiç. Gerçeği anlatmaya çalıştım insanlara. Bildiğimi, yaşadığımı, içine doğduğum coğrafyayı. Ama içine doğduğu coğrafya ile birlikte bugün yayının sonunda da anlatacağım size zaten. Mesela bugün konuşacağımız romanda Akçasaz'ın Ağları bir üçleme olarak başlar aslında. Bugün konuşacağımız Demirciler Çarşısı Cinayeti birinci kitabıdır. Yusufçuk Yusuf ikinci kitaptır ve üçleme bitmez, ikide kalır. Benim en sevdiğim romanları değil bunlar. İnce Mehmet de dahil olmak üzere değil. Ben en çok Yaşar Kemal'in Deniz Küstüsü'nü severim. Ve tuhaf bir şeydir. Deniz Küstü İstanbul'u anlatır. Yaşar Kemal gibi hani doğumu Van'ın içinde Van Muradiye olup oradan Adana'ya, Osmaniye'ye gelmiş, Çukurova'nın çatır sıcağını yaşamış, o sarı sıcağı yazmış bir adamın İstanbul anlatısıdır. Selim Balıkçı'nın ağzından insan olmayı, biraz daha rafine bir insan olmayı anlatan o kitaptır. İşte Yaşar Kemal dilinin büyüsü belki burada. Her romanında farklı diller kullanabilen, içinde yaşadığı ortamı anlatırken bile kendi dilini değiştirebilen ama asla geleneğinden, kökünden kopmayan bir adam. İkidir yarım kalıyor ama Kışlalı'ya verdiği röportajda diyor ki, mesela Mustafa Kemal geleneği de budur diyor. Mustafa Kemal'in de anlattığı budur. Toplumun içine dönerek, geleneğini kullanarak ilerlemesini sağlar. Ve Mustafa Kemal olmasaydı biz Karacaoğlan'ı biraz zor görürdük diyor. Köroğlu'nu çok zor anlardık. Yunus Emre muhtemelen hayatımızın içinde olmazdı. Çünkü Osmanlı'nın kırdığı gelenek bunları tamamen tasfiye ederek bambaşka, hele hele 19. yüzyılın başlarından itibaren bu hani Anadolu coğrafyasının içinde açılan bir takım misyoner kolejleriyle birlikte kültürün, geleneğin değiştirilmesiyle aslında Anadolu devriminin tam da kırdığı şey budur. O kendi içinde devinim varmış gibi gösteren ama aslında sağdan soldan toparlamalarla giden kültür benzerinin kırılması ve kendi öz kültürüne dönüşüdür. Çok ilginç bir atıftır. Benim için çok önemli bir kavramdır burada söylediği. Yani Mustafa Kemal ile Yunus Emre'yi, Karacaoğlan'ı, Köroğlu'nu birleştirmesi. O olmasa, kendi içimize dönmeyi başaramasak, Anadolu devrimini yapmasak bunları görmezdik demesi benim için son derece hayati, son derece önemli. Aslına bakarsanız eğitim anlamında hani bazıları hep oralardan bakar ya hayata. Yaşar Kemal ortaokul birden terk bir adam. Yani eğitim, okul anlamında öyle bir eğitim hayatı yok. Ama yaptığı onlarca işin içinde, tarlada ırgatlıktan tutun kunduracı çıraklığına kadar onlarca iş var yaptığı. Bunlardan bir tanesi son derece önemli. Çünkü Adana'da Ramazanoğlu Kütüphanesi'nde çalışıyor. Hatta o kütüphanede çalışması onun hayatında çok değişik bir anlatım da buluyor. Orhan Kemal'le tanışıyor çünkü orada. Ve Orhan Kemal'in dışında Yaşar Kemal ilk kez Yunan tragedyalarını, klasikleri okumaya başlıyor. Dünyanın pek çok yerinden kitaplarla tanışıyor. 12 yaşına kadar dedim yani kekeme diye. Askere gidene kadar bu çözümlerle birlikte aslında kafasında kendini bir şekilde yoğurup yeniden bir Kemal Sadık Göceli'den Yaşar Kemal'e giden yolu oluşturuyor aslında. Ve ardından askerlikle birlikte aslında biraz çevresi de değişiyor. Çünkü Abidin Dino ve Arif Dino ile tanışıklığı onu hayatın bambaşka bir yerine atıyor. İşte oradan Azra Erhat'a kadar giden bir yolculuk ve pek çok o dönemin önemli kültür insanıyla bir araya gelmeye, onlarla tanışmaya hayatının içinde başlıyor. 17 yaşında ilk tutukluluğunu yaşıyor. Hayatının her döneminde kendini solda tanımlamış, hayata soldan baktığını gururla söylemiş. Hatta 1961 Anayasası'nın ardından oluşturulmuş Türkiye İşçi Partisi'nin içinde bir sene sonra hemen 1962'den itibaren yer alıp Türkiye'de sınıfsal mücadelenin içinde yer almış, bunu bir bayraktarlık olarak da anlatmış. Kendi siyasal mücadelesini çok net bir şekilde ortaya koymuş insanlardan bir tanesi. Belki burada anlatılacak en ilginç hikayelerden bir tanesi işte yaşamı sırasında tutuklamalar çok oluyor. 1950 yılında bir daha ağır bir tutukluluk dönemi daha yaşıyor ama bu topraklarda bugün yayının içinde çok göreceğiz okuduklarımda aklınızda kalacak, mutlaka aklınızda kalacak bu. 1950 yılında yaşadığı tutuklamayla birlikte benim de şu son 10 günüm en fazla işte eşim biliyor gördü. Hani her gece 10 gündür neredeyse Kozan'dan Kadirli'ye koşuyorum. Öyle yaşatır çünkü Yaşar Kemal insanları. Ben de 1992'de okumuşum kitabı. Aldığım notlardan gördüm. Üzerine 30 sene sonra bir kez daha açtığımda tam o tutukluluk sırasında adliye çıkışında mübaşir gelip diyor ki beraatine karar verilen mahkeme sonrasında reis bey sizinle görüşmek istiyor. Karşısına çıkıyor hakimin. Böyle görmüş geçirmiş bir hakim. Diyor ki Kemal Bey ben sizi tanımam. Benim eşim iyi bir okurdur. Bebek öykünüzü o okumuş. Çok da iyi bir yazar olduğunuzu söyledi ve bana da anlattı sizi. Ben sizi sadece bu kadar tanıyorum. Sizden tek ricam var. Burada durmayın. İstanbul'a gidin. Çünkü eğer burada kalırsanız bu topraklarda sizi öldürecekler ve sizin gibi büyük bir yazarın bu topraklarda öldürülmesi baş edilemeyecek bir acı haline gelecektir. Kalmayın burada. Gerekirse arzualcilik yaparsınız. İstanbul'da eliniz kalem tutuyor çünkü. Ama burada durmayın, ölmeyin. Bu belki hayatta aldığı en önemli nasihatlerden bir tanesi Yaşar Kemal'in. Çok yaşlı bir adam değil o dönemde. Hani orta yaşlarının başında bir adam. Ve bu nasihati tutuyor, İstanbul'a gidiyor. İşte o zaman hayatın bambaşka bir penceresi başlıyor ki yayının içinde tekrar o röportajcı, 12 yıl süren röportajcı Yaşar Kemal'i anlatacağım. Gerçeklik, yani köylünün sahtekarlığını da yüzüne vurarak anlatan, kaçakçılarla birlikte yaşayarak Anadolu gerçeğini insanlara anlatan. Bugün baktığınız zaman mesela Roboski'nin ne olduğunu Yaşar Kemal'in bundan 50 yıl önce yaptığı röportajdan çok net anlayabiliyorsunuz aslında. İşte bu gerçekliği anlatan o müthiş dil oluşuyor. Yaşar Kemal gerçekliği böyle oluyor ve işte Cumhuriyet Gazetesi'ne giriyor. Ama bizim şimdi başlayacağımız yer şu kitap. Yaşar Kemal'in yazdığı Akçasaz'ın Ağları üçlemesinin ki 2'de kalıyor kitap demin de söylediğim gibi Yusufçuk Yusuf'la. Bu 1974, bir sene sonra da Yusufçuk Yusuf yazılıyor ve ikinci kitapta kalıyor. Ama bu kitap aslında o kadar ağır bir destan ki belki bir Yunan tragediyasıyla bile karşılaştırılabilir. Çünkü kaderleri kendilerinden kuşaklar öncesinden çizilmiş iki Türkmen beyini anlatıyor aslında bu kitap. Onların İlk cinayeti kimin işlediğini hatırlamadıkları, aslına bakarsanız çok da öneminin kalmadığı bir kan davası düzeni içinde sıranın kendilerine gelmesini bekledikleri dönemi anlatıyor. Öyle bir dönem ki bu. Sarıoğlu Derviş Bey ile birlikte Akyollu Mustafa'nın, iki ailenin, iki büyük ailenin birbirinden giden insanların canların ardından hayatı sorgulaması, bir yandan Çukurova'da o sarı çatır sıcağın içinde insanların feodalitenin, geleneğe bağlılığın nasıl devam ettiğini, istese de istemese de aslında kendisinin bu geleneği devam ettirmek için neler yaptığını anlatıyor. Hem de son derece açık, son derece net bir dille. Biz belki şöyle başlamalıyız. Bu kitap her şeyden çok hepinizin hafızasında, sosyal medya üzerinden de çok duyduğunuz o efsane cümleyle başlıyor. Yani hatta bir kıyak daha geçeceğim size. Çok sık bana öyle soru geldi iki tane. Gerçekten öyle bir şey diyor mu abi diye. Elini alıp kitabı okumamış ama sormuş. O iyi insanlar o güzel atlara bindiler, çekip gittiler cümlesiyle başlıyor. Ama burada aslında cümlenin altının doldurulduğu yer, Derviş Bey'in kendi kendine düşündüğü, biz bugün neler yaşıyoruz, o gelenekten buraya nasıl geldik diye, hani o ölümün mukadder olduğu, üstelik başkasının elinden ölümün mukadder olduğu düzlem içinde kendini sorguladığı o efsane bölüme geliyor. Yalnızlığını sorguluyor burada. İnsanoğlunun yalnızlığını sorguluyor ve diyor ki, bindiler de çektiler gittiler o iyi insanlar, o dünya güzeli atlara. O yiğitler, o her biri kaplan örneği şahinler, o ceren gibi atlara bindiler de başlarını aldılar gittiler. Bir daha hiç gelmeyecekler. Hiç, hiç, hiç. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık. Evet, var o cümle. Defalarca soruyor insanlar. Böyle bir şey gördük, var mı abi? Var tabii. Demirin tuncuna, insanın piçine kaldık. Şu dünyanın yaşaması müşkül haliyle. Bin iyiyi bir kötüye kul eden. Yapayalnız, kimsesiz, hem de çaresiz, yalnızlığı, çaresizliği yüreğinin başında ağlı bir hançer yarası gibi. Çaresizlik, hem de boşluk. Yanıyor yüreğim. Eskiden daha korlu, daha beter, delirten yüreğim ne güzel yanardı. İçimde bir ateş harmanı. Keşke şimdi de öyle olsa. Yansa yüreğim, acısa, korksam, ölüm gibi, ölümden beter korksam, yüreğim dayanamasa, orta yerinden çat diye çatlasa, tam ortasından sabır taşı gibi. Şu dünyada her bir yaratığın tutunacak bir dalı var, insanın yok. Şu dünyada yalnız olan, kimsesiz, çaresiz olan yalnız be yalnız insandır. Herkesin, her şeyin yaşaması, ölümsüzlüğü var, insanın yok. Ağaç, kuş, otlar, böcekler, yılanlar, çıyanlar, hiçbiri yok olmuyor. Ama insan yok oluyor. Çünkü insan kendinde başlayıp kendinde bitiyor. Bu kadar yalnızlık, bu kadar kimsesizlik yalnız ve yalnız Allah'a mahsustur. Böyle başlayan romanın içinde Sarıoğlu Derviş Bey ile Akyollu Mustafa'nın arasındaki bu ölümcül hikaye kendi içinde devam ederken dedelerinden, dedelerinin dedelerinden başlayan bu kan davası geleneğin içinde zaman zaman yakınlarının hani kendilerine dokunulamayacak hale geldiği zaman, sonuçta bunlar asil insanlar. Zaten o feodalitenin değişimini de anlatır kitap. Eskinin geleneklerine bağlı beylerinden bugünün zıpır beyliklerine, Cumhuriyet'in ilanının ardından özellikle hani Demokrat Parti dönemine de bir parça vurgu yapar, isim vermeden oraya gider. O kırıklık içinde devletin değişen geleneğiyle yeni yetme zenginlerin ağ gibi ortaya çıkmasını anlatır. Tam o dönemde Yaşar Kemal'in anlatımıyla inceden hayat değişmeye başlıyor. Çünkü ağların hayatında Sarıoğlu Derviş'in de ki o daha okumuş bir adam. Akyollu Mustafa'ya göre. Akyollu Mustafa daha yerel bir tip. Sarıoğlu İstanbul'da okumuş, yabancı dil bilen, dünyayı tanıyan, hatta kendini geliştirme konusunda hiçbir zaman eksiklik hissetmemiş, bunun devamı konusunda da karar vermiş bir insan. Ama onların hayat tarzları değişmeye başlar. Üstelik bunlar çocukları eliyle değişmeye başlar. Çocuklar öyle bir hale gelir ki, mesela oğlu Mehmet Ali beraberinde birlikte yaşadıkları marabaları, yani kendi aşiretlerini oluşturdukları aşiretlerin, o yarıcılarını, ortakçılarını, beraber yaşadıkları insanların hayatlarını başka yerde devam ettirmelerini ister. Onları kapılarından kovar. Ve Mehmet Ali biraz daha tarımda geleneksellikten makineleşmeye geçmeyi simgeler. Burada da zaten sürekli olarak aynı şeyi vurgular. Ve Mehmet Ali'nin söylemiyle ağalık, yani Sarıoğlu Derviş'in de Akyollu Mustafa'nın da ağaları biraz geçmişte kalmaya mahkumdur gibi anlatılır. Oysa onların temsil ettikleri gelenek bu kan davasının içinde bile kendi içinde o toprakların devamını sağlayan bir şeydir. Zaten kitabın devamında da görürüz, birazdan da göreceğiz. Aslında burada en büyük zulmü yaşadıklarını söyleyen insanlar bu kan davasının devamından yanadır çaktırmadan. Çünkü o topraklarda yaşamın da devamı ona bağlıdır. Güçlenen insanlar etrafındakileri de güçlendirirler. Bir dönem sonra güç değişir, başkasının eline geçer. Ama onunla birlikte yaşayanlar daha fazla güçlenmeye, daha çok belirginleşmeye, ortaya çıkmaya başlar. Çocukların eliyle her şey değişir. Günün birinde bir kaymakam gelir. Kaymakam Akçasaz'a geldikten sonra burada yeni dönemin ağalarıyla bir araya gelir. Rüşvetçi bir tiptir. Zaten orada devlet görevlilerinin tamamı o dönemde, burada kitapta öyle resmedilir hepsi. İçlerinden belki bir tane bir hakim, o biraz daha görmüş geçirmiş, geleneklere daha bağlı bir adamdır. Ama kaymakamın gelişiyle birlikte yeni yetme ağ bozmaları onun etrafını sararlar ve şunu isterler. Bu ikisini yok etmek lazım. Bu ikisini aşiretleriyle beraber sürmek lazım. Çünkü ancak o zaman kendi boruları ötecektir. Ancak o zaman feodalite değişecek gibi görünüp yepyeni bir zırha, yepyeni bir kılıfa bürünecektir. Ve bununla birlikte kaymakamın huzuruna çıkarlar. Bu insanlar otururlar, konuşurlar, kötülüklerini anlatırlar daha 10 günlük kaymakama. Hem Sarıoğlu Derviş'in hem Akyollu Mustafa'nın, Akyollu Mehmet'in, onların dertlerini anlatırlar ve derler ki kovun bunları buradan. Sizin yetkiniz var, yeteneğiniz var. Hatta Fevzi Paşa kadar güçlüsünüz siz. Öyle doldururlar ki İsmet Paşa kadar büyüksünüz. Atatürk kadar ileri gelen bir insansınız. Coştururlar, coştururlar, coştururlar ve jandarma komutanı ile birlikte kaymakamın da talimatıyla inceden bir takım soruşturmalar başlar. Alttan alta kımıldanmaya başlamıştır herkes. Bir yandan düzenin değişmesini isteyenler vardır ortada, ama bir yandan düzenin değişmesiyle birlikte kendi düzenlerini tutturacak insanlar. Hani anlatmıştık ya Mehmet Ali'nin hikayesini, oğlu Mehmet Ali'nin hikayesini. İşte o Mehmet Ali ile Akyollu Mustafa'nın bir konuşması var burada. Tam topraklarında birlikte yaşadıkları insanları dışlaması, kovması üzerine anlattığı bir şey. O bölümü dikkatli dinleyin lütfen. Seni baban çağırıyor dedi Seyran'ın. Bakalım ne diyeceksin babana? Şu senin fakir fukaraya yaptığına bir bak. Deli, şımarık. Senin aklın ermez ana dedi Mehmet Ali toparlanırken. Babamın da. Babasının odasına girinceye kadar böyle söylendi. Anlatamayacağım, anlatamayacağım. Anlamazlar, anlamıyorlar. Mustafa Bey oğlunu çok sert karşıladı. Nedir bu ettiğin? Ne istiyorsun benim ilimden, obamdan, adamlarımdan Mehmet Ali? Mehmet Ali dedikleşti. Hiçbir şey istemiyorum senin ilinden, obandan hem de adamlarından. Nedir öyleyse bu yaptığın? Başka çarem yok. Ya bu böyle olacak ya da batacağız baba. Silinip gideceğiz. Niçin? Bak baba, bundan böyle kara sabanla, atla, öküzle çiftçilik olmaz. Bundan sonra yarıcı olmaz. Bundan sonra bir traktör 1000 insandır. Bir biçer döver 10.000. Ama oğlum, bunlar bizim adamlarımız, ilimiz, obamız, adı sanı kalmamış yıllardan bu yana Akyollu oğulları, etle kemik gibi bunlarla bileyiz. Nereye gideriz? Ne yapar bu insanlar? Sonra oğlum bu topraklar bizim olduğu kadar onların da. Oğlum burası onların kışlaklarıydı. Tapusu bizde. Bizde? Bizde ama baba. Nasıl olsa er geç bir gün yarıcılık bitecek. Bizim bu kadar insanı beslemeye gücümüz yetmeyecek. Baba, biz de onlarla birlikte batarız bu gidişle. Vakit erkenken... Hiç olmazsa köyde kalsınlar oğlum. Köyden çıkaramayız zaten. Aman baba. Bunu bilmesinler. Çıkaramayacağımızı bilmesinler hiç olmazsa. Tam da işte Mehmet Ali'nin bu sözleriyle birlikte aslında değişen düzenin içinde birbirlerine ölüme biraz daha yaklaştırmak üzere artık yavaştan bir delilik halini de alan Sarıoğlu Derviş'le Akyollu Mustafa, Akyollu Mehmet arasındaki bu hikaye öyle bir noktaya gelir ki yavaştan ölmemek için kendini ev içine kapatmaya, camı pencereyi iyice örtmeye, önlerine çuvallarla kumlar doldurmaya, Adana'nın sıcağında 70 derecede odanın içinden çıkmamaya kadar gelir. Ama o delilik haliyle birlikte işte biz Yaşar Kemal'in efsane betimlemelerini görürüz. Bu kitapla ilgili sağda solda okuduğunuzda en çok göreceğiniz şey Yaşar Kemal betimlemelerinden şikayet edenler olacak. Acı ama böyle, gerçekten öyle. Mesela Balzac'ın yazdıkları üzerinde çok ahkam kesen insanlar, şahane yazmış ya, ortam böyle mi tasvir edilir arkadaş falan diyenler, Yaşar Kemal'in ince ince betimlemelerini görmezden gelirler. Bizde aslında çok sık yaşanan bir şey, yani çok da şaşırtıcı değil. Neden? Çünkü biz iyi söylemekten hoşlanmayan bir toplumuz, geleneğimizde yok. Kötünün üzerinde çok dururuz da, iyinin iyi olduğunu söylemek pek bizim geleneğimizde yoktur doğrusunu isterseniz. İşte Yaşar Kemal'in o efsane betimlemelerinden bir tanesi. Öyle bir hal ki bu, Akyollu Mustafa, ben ısrarla Mehmet diyorum onu, Akyollu Mustafa, rakibini, kanlısını öldürebilmek için girdiği çukurda bir yaşam alanı oluşturur kendine. Orada artık yemeğini yemekte, çayını içmekte, adamlarıyla, yakın adamlarıyla birlikte kurdukları pusunun içinde 24 saat yaşamaktadır. Ve orada gözlemlediği şeyi takır takır anlatır. Öyle bir anlatır ki tam da Yaşar Kemal dilinin nasıl olduğunu görürsünüz. Bir karınca sürüsüyle birlikte yaşadığı alanda ölmüş bir böceği almak üzeredir. Onu yuvasına sürükler, yiyecek olarak kullanmak için. Ama bakın, Yaşar Kemal yazımıyla gerçek bir efsane anlatıcısı, belki gerçek bir dengbej demek lazım, gerçek bir anlatıcıyla bu yazma gücüyle birleştiği zaman ne hale geliyor? Lütfen dikkatli dinleyin. Uzun bir süre böyle kıpırtısız duran karınca böcekten yavaşça boşandı. Bıyıklarını, gözlerini, kıskaçlarını ayağıyla sıvazladı. Terliyor gibiydi. Kuyruğuna doğru tozlanmış, halka halka kızıltılı karnı terlemiş gibiydi. Donuklaşmıştı. Karınca bir süre olduğu yerde öylece durduktan sonra birden yürüdü. Böceğin yöresinde dönmeye başladı. Hiç oralı olmadan, sanki az önce cebelleştiği böcek o değilmişçesine, böceğin yöresinde parlak, renkli, ışıltılı, sert kabuğu, iri binbir balkımada sert gözleri üstünde dönüp duruyordu. Bir ara başını göğe diker gibi etti, havayı koklar gibi kıskaçlarını birkaç kere kapayıp açtı. Ön, kısa, çelimsiz, pürtülü bacakları titredi. Arı gibi, vızıldar gibi bir ses çıkardı. Belki de çıkarmadı. Sonra ağırbaşlı bir dağdan iner gibi, yıldızı sönmüş yenik bir komutan gibi başı önde böceğin sırtından indi. Böceği baş tarafından taraklı, sert ağzından yokladı. Bir kere tam taraklardan kıskaçlarıyla tuttu, bıraktı. Kokladı, bıraktı. Vazgeçip sırtını döndü. Epeyce ağır ağır, azıcık da topallar böcekten uzaklaştı. Kuzeydoğu'ya kaymış böceğin gölgesinden çıktı, yokuşun başına vardı, yorgun. Orada bir süre bekledi. Sonra birden döndü çabuk çabuk. Telaşla vardı böceğe, yapıştı, çekiştirmeye başladı. Şimdi canını dişine taktığı, bu böceği yerinden kıpırdatmak, alıp götürmek için sonsuz bir dirençle çabaladığı belliydi. Böceğin bulunduğu çukurdan, çukurun üstünden, yandan dönden durmadan karıncalar geçiyor, bir ara durup bakıyor, kimi de kokluyor, sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip gidiyorlardı. Hiçbirinde en küçük bir yardım belirtisi gözükmüyordu. Belki de küçük karıncanın gayretine gülüyorlardı. Kocaman, katmerli, yaşlanıp kararmış tok karıncalar umursamaz küçük karıncayı sonsuz ölümüne cebelleşmesi içinde bırakıp gidiyorlardı. Büyük deneyden geçmiş karıncalar uzaklara götürebilecekleri, sürükleyebilecekleri avlarının ardına gidiyorlardı. Sonu ne olacaktı? Mustafa Bey hem çayını içiyor hem de karıncayı seyrediyordu. Bugün artık meraktan çatlayacaktı. Karınca böceği çukurdan çıkarabilecek mi? Derviş bugün tam üstlerine düşebilecek mi? İşte Yaşar Kemal'in başarısı bu. Yaşar Kemal'in oluşturduğu o muhteşem dilin başarısı bu. Bir karıncanın gözleminden çıkarttı ve onu hikayesinin baş kahramanının kaderine bağladığı efsane anlardan bir tanesi. Hayat böyle sürüp giderken elbette bir yandan da köylünün uyanışı gerçekleşiyor. Nasıl? Ölümün kaçınılmaz olduğunu gördüğü andan itibaren aslında kendisi de beylerinin uğruna evlatlarını, kardeşlerini, hatta belki kendi canlarını vermiş olan köylüler yavaştan kıpırdanmaya başlıyorlar. Çünkü bir gün öleceksek bunun bir karşılığı olmalı diye düşünüyorlar. Ve bu karşılığın ortaya çıkıp ilk kez konuşulması Akyollu Mustafa'nın yakın adamlarından Mestan'ın sözlerinde görülüyor. Çünkü Mestan o çukurun içinde Sarıoğlu Derviş'e kurulan pusuda onu öldürmek üzere beklerken bir yandan da kendi kafasında kuruyor. Çünkü eğer bu bir mapuslukla sonuçlanacaksa, yani ağası için bir iyilik yapacaksa bunun artık bir karşılığı olmalı. Çünkü bugüne kadar getirdiği gelenek içinde buna çok karşılık verilmemiş, karın tokluğuna yapılmış. Ama artık devir değişiyor. Hani o tarımda makineleşmeyle birlikte, Akçasaz'ın içinde bataklığın kurutulmasıyla birlikte, bu da önemli bir metafordur kitabın içinde. Aslında bataklık olan görülen, bataklık olarak görülen şeyin içinden on binlerce dönümlük verimli tarla çıkar çünkü. Oradan bir tarla istediğini söyler. Ve der ki, bir sürü karıncayı takıştırmış birbirine. Onlar can dövüşünde bu zevkleniyor. Akyollu Mustafa'yı anlatıyor. Derviş Bey vurulduktan sonra 100 dönüm tapulu tarla isterim. Bu bir. 10 bin lira da para isterim. Bu iki. İki oğlum da kendi oğulların gibi, kızların gibi okuyabilecekleri yere kadar okuyacaklar. Bunun için de senet isterim. Aha bu da üç. Bir tabanca, bir lacivert takım elbise, bir at, bir de nagant tabanca isterim. Bulgar Beyliği. Bu dört. Vermezsen ben de seni vururum. Evini de yakarım. Mehmet Ali'yi, Hüseyin'i astıkları çınarı asarım. Anladın mı Mustafa? Kimse bilmez Mestan'ı ama sen bilirsin. Bakın burada bu dönüşüm son derece önemli. Çünkü ilk kez ağanın o ana kadar belki salavatla andığı adını ilk kez doğrudan kullanır. Anladın mı Mustafa diyerek yapar o çıkışı. Ve Mestan'ın içindeki bu değişim, dönüşüm, köylünün içindeki bıdırdanma bir süre sonra aslında kitabın değişen yüzüyle birlikte tellalın yani kamburun elinden, onun dilinden, onun tabancasından gerçeğe dönüşür. Yani burada anlatılan Akçasaz'ın ağları bir yandan da yanlarında beraber çalıştırdıkları marabalarıyla, kendi ortaklarıyla bambaşka bir düzleme doğru akmaya başlar. Çünkü yeni yetme ağ adaylarından, artık yaşanan zulümden, bir yandan kendi hayatının da etkileneceğini bilen bu insanların tırnak içinde yanaşmaları, onlarla birlikte yaşayan insanlar bir seçim yapmak zorundalardır. Kendi ağları alıştıkları insanlar mı, yoksa modernleşme ağı adı altında değişen bir dünyada yeni gelecekler mi? Ve demin Mestan'da gördüğümüz ağanın adını ilk kez doğrudan söylemeyle başlayan o çıkış, kamburla, kambur olarak anılan tellalla ete kemiğe bürünür. Yeni yetme ağalardan bir tanesi gerçek bir zalimdir. Köyde toprak sahibi olabilmek için dul kadınların hepsiyle evlenir. Sonra onları tam da Yaşar Kemal'in anlatacağı bir destan tarzıyla bataklığın içinde yok eder, öldürür. Jandarmaya verdiği rüşvetle de bir gün bile hapis yatmaz. Onlardan bir tanesi Hacı Kurtboğa çarşıda kamburu görür. Kamburun diklenmesinden rahatsız olur ve ona bağırır. Dur kambur köpek dur. Otomobilden indi, kamburun üstüne yürüdü. Aman ne şaşılacak şey. Bir heybet gibi üstüne yürüyen Hacı Kurtboğa'nın önünden kaçmıyordu kambur. Ulan aman ha. Ulan kambur bu nasıl iş böyle? Aman ha. Kurtboğa bunun böyle olacağını bilseydi hiç otomobilden inmez. Şu pis kamburla bir çuvala girmezdi. Ne yapmalıydı? Çarnaçar uzun bacaklarını heybetli savurarak bir öfke kasırgası gibi kamburun üstüne yürüdü. Kambur orada olduğu yerde durmuş kalmış, yönünü de üstüne yürüyüp gelen heybete dikmişti. Hacı Kurtboğa yürüdü, tam kamburun yanına geldi. Kocaman elini havaya kaldırdı, indirdi indirecek, dur diye bağırdı kambur. Eğer elini indirir, beni döversen, seni şuracıkta temizlerim. Alakanını kara toprağa saçarım. Şaşkınlık içindeki Hacı Kurtboğa'nın eli havada kala kaldı. Yörelerine yavaş yavaş çarşının kalabalığı birikiyordu. Kurtboğa'nın havadaki eli ağır ağır yanına düştü. Sönmüş, tükenmiş bir balon gibiydi. Köpek diye kekeledi Hacı Kurtboğa. Köpek senin sülalen diye karşılık verdi kambur. Alışkın sesi çarşıda çın çın ötüyordu. Seni öldürürüm ulan dedi usulca duyulur duyulmaz. Tehditle dişlerini sıkarak Kurtboğa. Bir bok da yiyemezsin diye bas bas bağırdı kambur. Sen de sülalen de hiçbir bok yiyemezsiniz. Kurtboğa'nın gözü döndü. Tabancasına eli gitti. Hemen çekti. Ulan seni bana sayıyla mı verdiler? Pis! Derken kambur hemen çevik bir devinmeyle ileri fırladı. Kurtboğa'nın 3-4 adım ilerisinde tam önünde durdu. Tellal uzamış, büyümüş, heybetleşmişti. Sırtındaki kamburu da silinmiş, yok olmuştu. Göğsünün düğmelerini yırtarak açtı. sık ulan. Kan içici, erkeksen sık. Tabancayı çekmek kolay, sıkmak zor ulan palavracı. Sıkmazsan, sıkmazsan o sürgün edip de öldürdüğün 80 karıyın donu başına olsun. Aha işte göğsüm, işte elinde içi kurşun dolu nagant. Sık ulan orospu kasığında yatmış. Sık ulan, sık. Bak yüreksiz, bu kadar insan durmuş senin maşkına, yiğitliğine bakıyor. Hadi ne bok yiyeceksin diye. Kurt boğa sapsarı, ağzı kurumuş, başı dönüyor. Önüne dikilmiş kalmış. Bas bas bağıran kamburu hayal meyal görüyor. İnsanlar çınar, düldül dağ, kambur birbirlerine karışmış. Dön ha dön ediyorlar. Bir duman içinde, çınar yaprakları arasında. Elindeki tabanca öylece kala kalmış. Ucu bir sağa bir sola bir aşağı bir yukarı sallanıyor, titriyor. Şimdi ateş etse bile önündeki burnunun ucundaki kamburu vuramayacak. Hiçbir şey düşünemiyor. Arıları görüyor. Kuyrukları sarı benekli arılar. Nokta nokta sarı benek. Kanatları son mavi, incecik. Saydam kız böcekleri taşları koklayarak bir parmak yukarıdan kayarak ince kanatlarında duyulmaz bir vızıltı. Kambur çın çın sıtma görmemiş sesiyle boyuna konuşuyor. Artık ne dediğini anlamıyor kurtboğa. Başı dönüyor. Dünya yöresinde fır fır dönüyor. Arılar, akarsu, insanlar, büyümüş gözler, çınarın dalına ağını kurmuş kocaman bir örümcek ve kocaman bir çarşaf gibi esen yelde dalgalanan ağ, kamburun ak dişleri birbirine karışmış. Dönüyor, dönüyor, dönüyor. Çeltik ekerekten, ovayı zehire ağya boğaraktan, her yaz bin çocuğu öldürerekten, sıtmadan, sinekten öldürerekten, vatan hainliği yapan sen değil misin? Sık ulan, sık, madem ki çektin, erkek olan çektiği tabancayı, bas ulan tetiğe, avrat yürekli, yürekli alçak, bas, bir can için sana eyvallah mı ederim sandın? Fıkara ağzı var, dili yok, kocaları Yemen'de ölmüş karıları alıp boşayan, sonra da hükümetle bir olaraktan, hepsini bir kendinle boğaraktan, diri diri akça sazı onları gömen sen değil misin? Her yıl, her yıl bin tane çocuğu. Hadi lan, hadi yüreksiz, hadi paçavra. Buradan sonrasının kitabını okumayacağım. Çünkü köylünün yaşadığı bu uyanışla birlikte aslında hem bir ayaklanma hissi, hem de ayaklanmayla birlikte bölgenin değişen kaderi, ne kadar değiştiği ayrıca tartışılır elbette, ama bölgenin değişen kaderi anlatılıyor. Ama burada dedim ya, Yaşar Kemal çok dürüst yaklaşıyor. Anlatımına çok son derece sadık, ama o kadar dürüst yaklaşıyor ki burada köylünün bu uyanışıyla birlikte anlattığı şey, ki devamındaki cinayet, belki de kitabın ismini oradan alınmak lazım. Hani geleneğin içinden çıkarttığı o destansı anlatımı bir şekilde başka yerlerde başka yazarların yapsa yüzyıllarca anlatacağı çok sürprizli son falan diyeceği şeyi son derece sıradan, son derece olağan anlatan bir yazar Yaşar Kemal. İşte şimdi belki tam da o röportajcılık geleneğine dönme zamanı. Çünkü burada bu anlattığı köylüyü 1951'den Cumhuriyet Gazetesi'ne başladıktan sonra 1963'e kadar 12 sene boyunca yaptığı bütün röportajlarda Türkiye'nin her yerinde anlatıyor. Şu elimde gördüğünüz kitap, daha önce başka bir vesileyle size göstermiştim, hatırlar mısınız? Yaşar Kemal röportaj yazarlığında 60 yıl. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmış bir kitap ve benim neredeyse 5 senedir başucu kitaplarımdan biri. Bir meslektaş olarak, gurur duyduğum bir meslektaşım olarak, gazeteci olarak Yaşar Kemal'i anlamanın ötesinde, bu kitabın içindeki röportajlarla aslında Anadolu'yu, Anadolu insanını, köylüyü, benim de burada sıkça konuştuğum şekliyle, köylülüğün kötülüğünü, köylü geleneğinin şehre getirilmesinin, o köylü kurnazlığı kavramının nasıl kullanıldığını hiç eğip bükmeden son derece net bir şekilde anlatıyor Yaşar Kemal. Kendisiyle yapılan röportajlarda sıkça röportaja neden önem verdiğini anlatırken şunu söylüyor. Bütün büyük yazarlar Avrupa'da da dünyanın farklı yerlerinde de röportajlar yapmıştır. Çünkü röportaj çok gerçektir. Röportaj hayatın kendisidir doğru yaparsanız, ama iyi çalışılmış bir röportaj. Mesela burada sizinle de paylaşacağım son derece önemli, kendisinin de en çok önem atfettiği röportajlarından bir tanesi, sıkça da söyler onu zaten, benim yaptığım en iyi röportajdır diyerek, Yanan Ormanlarda 50 gün röportajı. Türkiye'nin pek çok yerinde, Anadolu'nun pek çok yerinde üst üste orman yangınları çıkar ve bu orman yangınlarının içinde Yaşar Kemal bir aydan uzun süre Orman Fakültesi'nde, İstanbul'da Orman Fakültesi'nde ağaç cinslerini, ağaç türlerini çalışarak, hazırlıklarını tamamlayarak o yangınları gezer. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'ye kadar, bütün toprakları Doğu Anadolu'ya kadar yakılan ormanların peşine düşer ve o yakılan ormanları tanıyabilmek için, köylünün orada yaptıklarının neler olduğunu anlayabilmek için onlarla birlikte tırım tırım dolaşır. Bu kitabın içinde mesela bir de Sait Faik röportajı vardır. Özellikle okumanızı tavsiye ederim. Sait Faik ki önemli bir insandır Yaşar Kemal için. Hem dostluk anlamında hem de Yaşar Kemal'le ilgili bence yapılmış en iyi tanımlardan biridir. Türklerin en Kürdü, Kürtlerin en Türkü der Sait Faik Yaşar Kemal için. Kendisi de pek sever zaten bu tanımlamayı. Yanan Ormanlarda 50 gün röportajının içinde... Bakın köylünün kurnazlığını, üstelik kendi de köyü bilen, demin konuştuk yani Akçasaz'ın ağalarının içinde anlattığı, içinden çıktığı kültürü çok iyi tanıyan bir kimse Yaşar Kemal. Çok iyi anlattığı, çok iyi tanıdığı o köylünün kendisini dolandırmaya çalıştığını nasıl anlatır? Dikkatli dinleyin lütfen. Antalya'da, Antalya'nın civarında yanan ormanların bu anlatıldığı bir bölüm. Dediğim gibi farklı coğrafyalarda da o 50 gün boyunca geziyor zaten yanan ormanları. Ormancıların çilesini anlatıyor. O kadar iyi niyetle yaklaşıyorlar ve o kadar çok iyi biliyorlar ki ormanları kimin yaktığını. Bir sabah uyandım ki yağmur duruvermiş. Bendeki sevinç ormancıların sevincinden de beter. Kuş gibi hafifim. Ver elini dağlar. Lastiklerimi ayağıma geçirdiğim gibi yürüdüm. Yol arkadaşım yani kılavuzum İbrahim Gök adında yaşlı bir adam. 65'inde dinç, keçi sakallı, aynı keçi gibi ince, zayıf yüzlü biri. Gazeteci olduğumu söyledim, oralı bile olmadı. Bilmiyor, beni doğudakiler gibi o da hükümet memuru sanıyor. Şüpheli şüpheli bana bir bakışı var. Yürüyoruz, yürüdükçe içine kapanıyor. Bu ormanları neden yakıyorlar diye soruyorum. Boynunu büküp bilinmez ki diyor, yakıyorlar işte. Neden ola ki? Ellerini açıyor, kim bilir. Çimen yeşili gözleri hilekar. Düşmanlığını, itimatsızlığını, korkusunu gözlerinden iyice okuyorum. Besbelli, bir gözün insan içini böyle açık açık her şeyi apaşikar söylemesine ilk olarak rast geliyorum. İbrahim emmi diyorum kızarak. Bana yutturmaya çalışma, ben de köylüyüm. Adam köylü olur da ormanların için yakıldığını bilmez mi? Ben bizim köyde sinek uçsa bilirdim. İbrahim emmi dal kavukça, biz de biliriz emme diyor. Bu orman yangınına akıl sır ermiyor. Kul işi değil bunlar. Kul işi olsa bir tanesi yakalanırdı şimdiye dek. Allah yakıyor ormanı. Allah yakıyor. Güneş yakıyor yavrum. Allah işi. Köylü orman yakmaz ki. Ne desin de yaksın. Hazreti Peygamberimizin beşiği, evimizin eşiği ağaç. Ağaç yakılır mı? Alimallah adamın eli kurur. Ağaç gibi var mı kardeş? Kırmızı gül de ağaçtandır. Biz ağacın kıymetini biliriz. Köylü hiç yakar mı kardeşim? Efendi biraderim. Hem konuşuyor hem de durup inanıyor muyum diye arada yüzüme bakıyor. Bakıyor ki bende inanacak göz yok, devam ediyor. İlle de köylünün ağaca, ormana zarar vermediğine beni inandıracak. Köylü ağaca el vurmaz ki, korkar. Hazreti Ali'mizin düldül atının eğri de ağaçtandı. Kabe eşiği nurdandır emme, o da yine ağaçtandır. Ağaca kıyılır mı hiç? Ormancılarımız ağaçların başından hiç ayrılmazlar. Ağacın kılına zarar gelmez köylü tarafında. Yaş kesen baş keser, bunu hepimiz biliriz. Her köylü bilir. Ormanı seven yurdunu sever, öyle değil mi? Bu buluşundan dolayı bir zafer kazanmış gibi durdu, gülerek yüzüme baktı. Ormanını seven vatanını sever, öyle değil mi? Öyle dedim. İbrahim Gök bir zafer coşkunluğuyla vatanını sever diye tekrarladı. Bir tepe çıktık, bir tepe daha çıktık. Sağımız solumuz orman, gencecik ağaçlar. Ama yangın görmemiş, hiçbir gövde kalmamış. Gövdeler kapkara. Bunlar geçen yılki, evvelki yılki yangından kalanlar. İkinci tepeyi de inince bir yeni yanığa geldik. Dağ alabildiğine kapkara uzanıyordu. Ta doruklara kadar. Kırılmış, yarı yanmış, ütülenmiş toprağa üst üste yatmış yanık ağaçlar. Bütün dağ az önce söndürülmüş bir dev ocak sanki. Yağmur su ıslak ıslak bir yanık kokusu almış dünyayı. Adamın genzini yakıyor. Daha ötede aynı biçimde bir yangın yeri daha. Bir daha, bir daha ve artık ara ki bir tane yeşillik göresin. Bunları hep Allah mı yakmış İbrahim emmi diyorum. Allah Allah yavrum, yoksa bunca yangını çıkarmaya köylünün gücü yeter mi? Köylü devletinin ormanını hiç yakar mı? Bizim hepimiz biliriz ki çam gider çalı kalır, kum gider kaya kalır. Köylü bunu bilir. Kendimde olmadan gülümsüyorum. O da bıyık altından gülümsüyor. İbrahim emmi durup durup yanan orman felaket, yaşayan orman varlık getirir. Köylü ne demeye yaksın ormanımızı diyor. Doğru diyorum çaresiz. Hoşuna gidiyor. Beni inandırdığını sanıp gittikçe azıtıyor. Benim şaşkınlığımı da görüp ver yansın ediyor. Ormansız dağlar yokluğun kara bekçisidir. Öksüz kalan yurt ne demek? Babasız öksüz demektir. Ormanı biz korursak o da bizi türlü felaketten korur. Bir aile uğraşmadan sonra tepeye çıkıyoruz. İkindi üstü. Tepeden çok uzaklar bile görünüyor. Bütün dağlar kaplan alası gibi. Öyle yanmış. Herife de iyice içerliyorum. Köye varalım, hemen bırakacağım. Bunlar da mı Allah'ın işi diyorum. Bakıyor ki kızgınım. Çay köylüleri de yakar diyor. Onlar ormanın, vetanın yüreği olduğunu bilmezler o dinsiz imansızlar. Nasıl satıyor görüyor musunuz? Biz yakmayız orman köyüsü. Çay köylüsü yakar. Doğru söyle İbrahim emmi. Şu sabahtan beri sayıp döktüklerini kaç ayda ezberledin sen? Şaşırıp utanıyor, kekeliyor. Doğru değil mi dediklerim diye masumca soruyor. Karanlık kavuşurken köye iniyoruz. Hemen bırakıyorum, köyüne doğru yola gidiyor. Gece yatarken babacığa İbrahim emmi'yi tanıyıp tanımadığını soruyorum. Çok iyi tanıdığını söylüyor. İyi bilir bizim köylü Gök İbrahim'i. Bizim köyden çok gelir geçer. Bey, bizim köylü Gök İbrahim'i neden bu kadar yakından tanır bilir misin? O çok mahkemeye gider de ondan. Orman yakmak, orman açmak, ağaç kesmek suçundan gider. Vay bre Gök İbrahim, vay. Her yıl mutlak iki kere orman suçundan mahkemededir. Köyüne gelip giderken de bizde yatar. Vay bre Gök İbrahim, vay. O sana dediği laflar var ya, onların hepsini mahkemede ezberlemiştir. Yaşar Kemal dürüst bir adam. Derdini anlatabilen bir adam. Derdini anlatırken röportaj yeteneğini kullanan, dili kullanan bir adam. Yaşar Kemal'den bahsetmişken Ali Püskülloğlu'nun şu sözlüğünden bahsetmemek olmaz. Çünkü Yaşar Kemal'in kendine has bir dili var. Anlattım ya, Çukurova'yı sarı çatır sıcağı anlatırken kullandığı, oluşturduğu bir dil var Yaşar Kemal'in. Ve o dil Türkçenin içinde, Türkçenin başka bir yerinde unutulmaması gereken sözcüklerle yaşayan, kendi içinde devinen bir dil. Ali Püskülloğlu bu nedenle Yaşar Kemal okuma sözlüğü yapıyor. Yaşar Kemal okuma sözlüğü ilk çıktığında, yani 1973 yılında ortaya çıktığında, aslında sözlüğün iddiası Türk dilinden ayırmak değil diye ısrarla Ali Püskülloğlu'nun söylediği şey. Sadece burada anlatılanların pek çoğunu Yaşar Kemal dışında kimse bilmiyor. Hayatında yok. Hatta Adana'nın içinde yaşayan insanların bile pek çoğunun hayatında yok o sözler. Bunlar unutulmamalı. Dilin zenginliği diye oluşturuluyor. Bendeki dördüncü baskısı kitabın, ben 1992 yılında almışım. Yine Yaşar Kemal kitaplarıyla birlikte. Bu sözlük öyle bir sözlük ki, incecik şöyle küçücük bir sözlük ama içindeki kelimeler, yani rastgele açalım mesela bir tanesini, şuradan bulalım bir sözlük. Hangi eserinde nerede geçtiğini de not alan önemli bir sözlüktür. O burada mesela sözlüğün dördüncü, üçüncü ya da dördüncü baskısını ön söz yazarken Selim İleri diyor ki, beni çok zenginleştiren bir eser oldu bu. Çünkü Yaşar Kemal'in o sözcüklerini okurken unutmaya meyyaliz hepimiz. Oysa burada hatırladığımızda ben de eserlerimde kullanmak için sabırsızlanıyorum. Mesela şöyle bakalım. Çok sık kullandığı kelimelerden biri bakın. Koygun kelimesi. Koygun. Yoğun demek. Ama Adana'nın içinde de artık Osmaniye'de de çok kullanılan kelimelerden biri değil. Oysa bunu Yaşar Kemal o kadar güzel kullanıyor ki hem sesin yoğunlaşmasını böyle anlatıyor hem çalı çırpı yoğunlaştığı yerlerde de koygun olarak gösteriyor onları. Ali Püskülloğlu'nu da anmadan Yaşar Kemal bitirmemek lazım. İşte böyle Yaşar Kemal'in hayatı. Dedim ya, burada bizim konuştuğumuz Akçasaz'ın Ağları, yani Demirciler Çarşısı Cinayeti birinci kitabı, daha sonrasında Yusufçuk Yusuf'la devam ediyor. Üçleme diye başladığı yolda iki kitapta kalıyor. Ama Yaşar Kemal onlarca romanın içinde denemeleriyle, yazılarıyla, eserleriyle, söyledikleriyle, sözleriyle, bugün ardından bıraktıklarıyla 6 yıl sonra, ölümünün üzerinden 6 yıl sonra hala bütün dünya için bir efsane olma geleneğini, niteliğini sürdürüyor. Gerçek bir efsane. Çünkü yazdıkları o kadar kıymetli ki sadece birilerinin sözlerini paylaşma gerekçesiyle değil, edebiyatın pek çok alanında derdini anlatabilmiş, bunu yaparken kendi özgün dilini koyabilmiş ve bütün dünyaya bu özgün dille çıkabilmiş. Çukurova'nın göbeğinden çıkmış, orta bire kadar okuyabilmiş. Ama eğitimin sadece orada okul içinde olmayacağının gerçek bir göstergesi olarak görüyor. Ve Yaşar Kemal hepimizin hafızasında öyle yerler alıyor ki kimimiz İnce Mehmet'ini biliyoruz, kimimiz bu kitabı biliyoruz, kimimiz benim için en önemli olan kitap ki bugün yayının sonu o kitabın sözleriyle olacak. Çünkü oradaki tarif hayata nasıl bakmamız gerektiğini çok iyi anlatıyor bence. Benim için her zaman kulağımın üzerindeki küpelerden bir tanesidir. Yaşama böyle bakmak. Van'da, Muradiye'de doğmuş, Osmaniye'ye gelip orada bir köyün içinde büyümüş bir insanın İstanbul'un içinde bir balıkçının ağzından verdiği bir yaşam tarifi. Peki Yaşar Kemal'in ardında bıraktıklarından en çok bu onunla birlikte anılmayı hak ediyor. Yaşarken yapabileceklerinin sonuna kadar zorlanması, anlatmak, söylemek, o kekemelikle başlayan, 12 yaşına kadar süren, çok ağır travmalarla dolu hayatının içinde bizim bugün yaşamımızı zenginleştiren, Anadolu'yu anlamamızı, Çukurova'yı anlamamızı, kendi sözleriyle herkesin bir Çukurova'sı vardır diyerek kendi yaşantımıza sahip çıkmamızı getiren o müthiş zenginliğiyle Yaşar Kemal var. Yaşar Kemal, Selim Balıkçı'nın ağzından bir yaşam tarifi veriyor burada. Selim Balıkçı kuruyan denizleri, o kuruyan denizlerle birlikte yaşamın yoksullaşmasını anlatan sembol bir isim. Diyor ki, nasıl yaşamak gerek? Öyle bakar kör değil, öyle vurdum duymaz değil. Neyin varsa varlığında, damar, kan, göz, kulak, el, ayak, saç, kıl, diş, tırnak, burun, deri, öylesine bir açacaksın ki dünyaya, renge, kokuya, acıya, tatlıya, denize, toprağa, akarsuya, bitkiye, çiçeğe, bahara, kışa, börtü böceğe yaşayacaksın. Denizsen deniz olacak, kuşsan kuş yaşayacak, balıksan, atsan, kartalsan, solucansan, hem de solucansan köküne kadar yaşayacak, ellerinle, ayaklarınla, saçlarınla, teninle, burnunla, kulaklarınla görecek, kemiklerinle koklayacak, sezeceksin. Bu dünyadan Yaşar Kemal geçti. 1926'da başlayıp kendi anlatımıyla 2015 yılında sonlanan bir yaşam. Ama o yaşamın içinde bıraktığı müthiş zenginlik. İstedim ki bu zenginliğin içinde sadece biz kitabını konuşmayalım. Bunun yaşamımıza kattıklarını da konuşalım. Yaşar Kemal'in bu kitapta anlattığı Dervişoğlu var ya, yani Sarıoğlu Derviş, özür dilerim. Bu yıllar sonra kendisinin anılarında, bende o kitap yok ama İstanbul'da herkesin bildiği, tanıdığı Çiçek Barı'nın sahibi Arif Bey'in, Arif Keskiner'in büyük amcası. Ve o yıllar sonra o kitabın içinde Yaşar Kemal'li anılarda anlatıyor zaten bunu. Ve diyor ki, benim amcamdan bahsediyor orada anlattığı kişi. Birebir aynı insan değil ama ben Yaşar Kemal'e gidip bunu sorduğum zaman, Yaşar Kemal zaten kitabın yazım aşamasını da öyle anlatıyor kendisine. İlk karşılaştıklarında tam da aynı Yaşar Kemal'in, benim de bir iki kere aynı ortamda bulunmakla tanıdığım Yaşar Kemal tam da. Diyor ki Yaşar Kemal, size tam yerinden okuyayım. Evrensel Gazetesi'ne bir röportaj veriyor Arif Keskiner ve orada bu olayı anlatıyor. Diyor ki, 1954 yılında 16 yaşındayken okumak için kaçıp İstanbul'a geldim. Bir taraftan çalışıyor, bir taraftan da okuyorum. Her genç gibi ben de şiir yazmaya çalışıyorum. Edebiyat dergilerini izliyor, para buldukça kitap alıp okuyorum. Mahallemizde ben yaştaki lise öğrencisi bir arkadaşım var. O da şiir yazıyor. Adı Ergin Günçe. Ayrıca bana gizli gizli Nazım Hikmet şiirleri getiriyor. Nazım ilk onunla tanımıştım. 1956 yılı. Bir gün Ergin'le sohbet ederken bana diyor ki, Yaşar Kemal de Osmaniyeli, tanışıyor musunuz? Hayır, tanışmıyoruz ama İnce Mehmet'i okudum diyorum. Orada geçen o köyleri çok iyi bilirim. Hatta romanda geçen birkaç ismi de yakından tanımıştım çocukluğumda. Bunun üzerine ben iyi tanırım, hadi gazeteye gidelim de seni tanıştırayım diyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne gidiyoruz. Yurt Haberler Servisi yazan kapıdan içeri giriyoruz. Yaşar abi masasında oturuyor. Ayağa kalkıyor, Ergin'le kucaklaşıyor. Sonra bu arkadaş kim diye beni soruyor. Hemşerin abi diyor Ergin. Bana dönüyor, nerelisin diyor. Osmaniyeliyim diyorum. Kimlerdensin diyor. Hösem ağalardanım diyorum. Bunun üzerine senin sülaleni diye bir küfür sallıyor. Çok bozuluyorum. Anlıyor, sonra elini omzuma koyup kimin olsun peki diyor. Nalbant Hasan'ın diyorum. Ulan desene ki Hasan emminin olsun. Ben babanı iyi tanırım, benim iyi dostumdur. Nasıl, iyi mi diye soru üstüne soru sormaya başlıyor. Ben de onları cevaplıyorum. Çay söylüyor. Odada iki kişi daha var. Yaşar abi bizim aileyi çok iyi tanıyor. Çocukluğunda dedemden kalma çiftliğimizde pabuk topladığı günleri çiftlikteki amcama anlatıyor bana. Kan davamızın o günlerde başladığından, Hakkı amcamın kasabada öldürülmesinden, ondan sonraki gelişmelerden söz ediyor. Bir gün bana, Arif biliyor musun, sizin ailenin bu kan davasını yazmak istiyorum diyor. Yıllardır kafamda romanı oluşturdum ama bir türlü yazmaya başlayamadım. Kararsızım. Niye abi diye soruyorum. Ben niyesi var mı diyor. Yarın bir gün aileden birileri çıkıp bir şeyler söylerse ne yapacağız o zaman? Düşündüğün şeye bak be abi diyorum. Nasıl olacağı var mı? Kim bilecek de kim söyleyecek Allah aşkına? Ailede kitap okuyan benden başka kimse yok ki. Benden de sana izin. Tamam mı? Bakalım diyor ve sonra o meşhur Demirciler Çarşısı Cinayeti adlı romanı yazıyor. Romanın baş kahramanı kişi, yani Derviş Bey, çiftlikte yaşayan amcam Mehmet Ağa'dan başkası değil. Onu esas alan bir roman kahramanı yaratıyor. Bu yayınları yapmanın belki de en güzel yanı, beni en çok mutlu eden yanlarından bir tanesi. Benim için de çok büyük sürpriz oldu. Ben 3 gün önce bir mail aldım. Burada Arif Keskiner'in anlattığı gibi maili yazan Eren Akyol. Lütfen dikkatli dinleyin. Çok güzel bir şey. Gerçekten beni çok mutlu eden bir şey bu. Yusuf Bey merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her sabah sizi dinlerken hep iyi olmanızı diliyorum. Akçasaz'ın ağları ile ilgili birkaç şey paylaşacağım. Kitabın baş karakterlerinden Mustafa Akyollu benim babamın amcasının oğludur. Hayatı Akçasaz'la olan ilişkisi, Çukurova'ya traktör geldiğinde içinde bulunduğu durum vesaire anlatılanlarla %100 paralellik göstermiyor. Örneğin Akçasaz'ın kurutulması için kurulan kooperatife para yatıranlardan biri o. Ama bazı küçük detaylar, ki vaktiyle iskana zorlanmış bir sülale oluşumuz, kendisinin de eski tip ağ oluşu, Akçasaz'a yakın topraklarının olması, kendisinden sonra ailenin ve toprakların yeni çağa uyamayarak darma duman olması vesaire Mustafa amcamın hayatına çok uyuyor. Yani kitapla ilgili ne söylersem söyleyeyim, söyleyeceklerim tahminde bulunmanın ötesine pek geçemez. Benim için önemi çok daha büyük olan bir anekdot paylaşmak isterim sizinle. Yaşar Kemal dedemin Kadirli'de helva dükkanında, imalathanesinde çıraklık yapmış. Bazen Yaşar Kemal ve ailesi çok fakir olduğu için imalattan arta kalan pekmezi dedem onlara verirmiş. Böyle büyük bir ustanın hayatında kenarından köşesinden de olsa yer etmiş olmak bir edebiyat mezunu olarak çok ama çok büyük bir onur. Ben üniversiteyi İstanbul'da okudum. Yaşar Kemal'in açık adresini de biliyordum. 2009-13 arasındaki 4 yılda kendisini ziyaret etmeyi çok istedim ama bir türlü fırsatım olmadı. Bu benim en büyük pişmanlığımdır. Çok mutlu oldum bunu aldıktan sonra. Ben de yazdım Eren Bey'e. Hem bu anıyı paylaştığı için. Burada mısınız bilmiyorum sevgili Eren Akyol. Kendisi burada mı bilmiyorum ama Yaşar Kemal'in anlattığı hayat. Hepimizin bir Çukurova'sı var yani. Aslında hepimizin hayatını anlattığı için bir anda böyle bir yandan Arif Keskiner, bir yandan Eren Akyol çıkıp ben oyum, o benim tanıdığım, ben onu biliyorum diyebiliyor işte. Yaşar Kemal'in anlatımı bu yüzden son derece önemli. Yaşar Kemal'in anlatımı bu yüzden bu kadar nitelikli ve bunu bir de çok büyük bir yazım yeteneğiyle birleştirdiğiniz zaman işte tadına doyulmaz bir edebiyat çölenine dönüyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize bu sabah benimle birlikte olduğunuz için. Umarım bu büyük ustayı anlatırken altından kalkabilmişimdir. Emin olun günlerdir, neredeyse bir haftadır. Diyorum ya, abartmıyorum. Sürekli geceleri rüyamda Kozan'dan Kadirli'ye koşuyorum. Yani Anamarza'da o balın kokusunu duyuyorum sürekli olarak. O ağaçları görüyorum, Adana'nın çatır sıcağını. Bir fırın kapağı, Adana'nın sıcağını yaşamayan bilmez. Gerçekten açık bir fırın kapağından üstünüze sadece doğrudan size üflüyormuş gibi bir sıcaktır çünkü o. Ama o sıcağı hissetmek bile ancak Yaşar Kemal'in romanlarıyla mümkün. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Burada bulunduğunuz için, okuduğunuz için, okumaya değer verdiğiniz için. Her şeyden önemlisi okumaya değer verdiğiniz için. Çünkü hep söylüyorum ya. Okudukça çoğalacağız çünkü okudukça çoğalacaksınız. Biz bu cehaleti yeneriz diye bunun için söylüyorum. Bu yüzden bu kadar kendimden emin anlatıyorum size. Biz bu cehaleti yeneriz. Yeter ki okumaya devam edelim. Birbirimizden korkmayalım ve konuşalım. Okuduklarımızı birbirimizle paylaşalım. Bugün hayatımıza 58 dakikalık, 1 saatlik bir mola verdik. Yaşamın içindeki bütün zorluklardan, pisliklerden, göğsümüze oturan öküzlerden ayrıldık. Edebiyatla biraz ruhumuzu sadeleştirmeye çalıştık ve bir efsaneyi, Yaşar Kemal'i, onun yazdığı Demirciler Çarşısı cinayetini konuştuk. Benimle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Pazartesi sabah ölmez sağ kalırsam bu sefer hayatın gailesini konuşmak üzere sabah saat 9'da buradayım. Gelirseniz konuşmaya birlikte devam ederiz. Hepinize çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, yüzünüzün güldüğü, ağız tadıyla dolu, sevdiklerinizle bolluk bereket içinde şahane bir gün ve hafta sonu diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.